Ayrım 20, Arabalarım, Erhan Bener, sayfa 204. 15. Yine serüvenli bir dönüş yolculuğu. Kasım sonuna doğru Paris'teki görevimiz bitti. Dostlarımıza veda ettikten, son alışverişlerimizi yaptıktan sonra bir sabah iki araba peş peşe erkenden yola çıktık. Yola çıkmadan önce yolumuzu birlikte saptamıştık. Ben 4 yıl önceki kış serüvenimi anlattığım için bu kez Almanya değil, daha sıcak olacağını düşündüğümüz İtalya üzerinden gitmeye karar vermiştik. Yola çıktığımız sabah hava çok kapalı ve soğuktu. Güneye Dijon'a doğru gidiyorduk. Ancak Paris varoşlarından çıkmamızla birlikte sis bastırdı ve tipi halinde kar yağmaya başladı. Öyle ki birbirimizden ayrı düşmemek için gösterdiğimiz bütün dikkate karşın bir süre sonra birbirimizi gözden yitirdik. O zaman henüz cep telefonu yoktu. Bu yüzden böyle bir olasılık halinde nerede buluşacağımızı daha önceden kararlaştırmıştık. Önceki sıkıntılı deneyimlerim nedeniyle akünün boşalacağı kaygısıyla radyoyu açmıyor, kaloriferi de en düşük düzeyinde çalıştırıyordum. Nereye gittiğimi kestiremeden sadece önümdeki arabaların kırmızı ışıklarını izleyerek körlemesine ilerliyor, sadece yol ayrım işaretlerini kaçırmamaya çalışıyordum. İçimden de hep ya yine motor arızalanırsa ya da ne bileyim lastiklerden biri patlayacak olursa ne yaparım diye düşünüyordum korkuyla. Aslında geceyi İsviçre'de, Cenevre'de geçirmeyi planlamıştık ancak Dijon girişinde buluştuğumuzda kötü hava sürüp gidiyordu ve gece yolculuğu sürdürmek pek akıl kârı görünmüyordu. Biz de geceyi Dijon'da geçirmeye karar verdik. Ertesi sabah hava bir ölçüde düzelmiş görünüyordu. Kahvaltıdan sonra yine peş peşe yola düzüldük. Paris'e atanmasından önce Işıl, Cenevre'de görev yapmış olduğu için orayı çok iyi biliyordu ve delegasyonda arkadaşlarını görmek istiyordu. Bu vesileyle üstün görüde olsa Cenevre'yi de görmüş oldum ve çok hoşuma gitti. Cenevre'de hava açıktı. Cenevre Gölü hiçbir denizde görülmeyecek pastel bir mavilikle dağ eteklerine kadar uzanıp gidiyordu. Işıl'ın arkadaşlarıyla buluştuk. Birleşmiş Milletler Sarayı'nın lokantasında karnımızı doyurduk. Abimin ortaokulu bitirdiğim yıl armağan ettiği Singer marka kurgulu kol saatim artık teklemeye başlamıştı. Diplomatları açık bir mağazadan gümrüksüz bir İsviçre saati aldım. Kurgusuz bu saat 37 yıldır hala tıkır tıkır çalışıyor. Yemekten sonra gölün kuzey yakasını izleyerek Lozan'a ulaştık. Lozan'da bir saat oyalanıp kenti gezdik. Lozan Antlaşması'nın imzalandığı sarayın önünde İsmet İnönü'nün konferans üyeleriyle resim çektirdiği yerde biz de birbirimizin anı fotoğraflarını çektik. Yaz tatiline giderken geçtiğim yolu izliyorduk. Mont Blanc tünelinden İtalya'ya indik ve yine Milano'da bizim daha önce kaldığımız otelde geceledik. Sabah kalktığımızda hava ılık olmakla birlikte gökyüzü yine çok kapalıydı. Po Ovası'na doğru ilerledikçe şakır şakır yağmur yağmaya başladı. Bu yağmurun Zagreb-Belgrad arasında yakalandığımız yağmurdan geri kalan bir tarafı yoktu. Verona yakınlarında trafik birden durdu. Trafik polisleri yolu kesmişlerdi. Po nehri taşmış, bütün ovayı su basmıştı. İleriye geçmek olanaksızdı. Görünüm ürkütücü ama ilginçti. Bütün ova göle dönmüş, ufuk çizgisine doğru uzanıyordu. Yüzlerce binlerce otomobil, otobüs, kamyon upuzun bir kuyruk oluşturmuştu. Şoförlerin çoğu yerlerinden inmiş, ne olduğunu ne olacağını merak ederek birbirleriyle konuşuyorlardı. Biz de Erhan Işıl'la baş başa verip ne yapacağımızı düşündük. Sabahtan beri geçtiğimiz yolları ters yüzü dönmekten başka çare yok gibi görünüyordu. Tam o sırada önümüzde duran İtalyan plakalı arabanın sahibi de arabasından inerek yanımıza geldi. Çok iyi Fransızca biliyordu. Konuşmaya başladık. Ona da ne yapacağını, ne yapabileceğimizi sorduk. Bizim Türk olduğumuzu duyunca hem şaşırdı hem de ilgilendi. Kendisi kuzeye çıkacakmış, evi Alp dağlarının eteklerinde, Avusturya'ya yakın bir kasabadaymış. Yol pek iyi değil ama isterseniz benimle gelin, ben sizi Avusturya sınırına kadar götürürüm, oradan öteye yolunuzu bulursunuz dedi. Yapılabilecek başka bir şey yoktu galiba, teşekkür ettik ve kalabalığın arasından sıyrılarak adamın arabasını izlemeye başladık. Kuzeye doğru çıktıkça hava sertleşiyor, dağlık bölgeye yaklaştıkça yol daralıyor, virajlar birbirini izliyor, vakit geçiyor, hava giderek kararıyor, geceyi dağlarda geçirmek zorunda kalacağımız korkusunu yaşıyorduk. Zirveye ulaştığımızı sandığımız bir sırada önümüzdeki araba durdu, İtalyan rehberimiz yanımıza geldi, kendisi buradan bizden ayrılıyordu, gideceğimiz yol elimizdeki oldukça ayrıntılı haritada gösterilmiyordu ama o bize tarif etmeye çalıştı. Bundan sonrasında başımızın çaresine bakacaktık. Elimizde pusula da yoktu, güneş de yoktu. Sadece içgüdülerimize dayanarak bir o yola, bir bu yola sapıyorduk. Yol gitgide tenhalaşıyor, hava bozuyor, kar serpmeye başlıyor, benzinimiz azalıyor. Ortalıkta ne bir benzinci ne de gerektiğinde sığınabileceğimiz bir yerleşim birimi görünüyordu. Telaşlanmaya başlamıştım. İyice karanlık basmıştı ki birden nasıl olduysa kendimizi Avusturya sınır kapısında bulduk. Sınır polislerinin iki Türk diplomatının bu dağ karakolunda ne işleri olabileceğini uzun süre düşündüklerini, belki merkeze telefon edip talimat istediklerini bile tahmin etmek zor değildi. Zira adet olmadığı halde bizi uzun uzun sorguya çektiler. Neyse ki radyodan Po Ovası'nın sular altında kaldığını onlar da öğrenmişlerdi. Sonunda yol verdiler. Buradan ötesi kolaydı. Sınıra en yakın kent Klagenfurt'muş. Biz de oraya yöneldik. Geceyi orada bir pansiyonda geçirdik. Yatmadan önce İtalya'daki sel felaketini, Türkiye'dekilerini de öğrenmiş ve meraklanmış olabileceklerini düşünmedim değil. Ama o günlerde hele de Klagenfurt'tan Ankara'yı telefonla aramak öyle kolay bir iş değildi. Üstelik operatöre derdimi anlatacak kadar Almanca da bilmiyordum. Ertesi sabah Klagenfurt'tan bu kez arabalarımızı bir dağ trenine yükleyerek Avusturya'yı Yugoslavya'ya bağlayan tüneli açtık. Yugoslavya'da hava yine çok kötüydü. Yollar kar içindeydi ama benim 1962'de geçtiğim zamanki gibi değildi. Temizleniyordu. Akşama doğru Zagreb'e ulaştık. Yemekte kendimize ziyafet çektik. Slivovic içerek sarhoş olduk ve yatar yatmaz da sızdık. Sabah her nasılsa Işıl benden önce uyanmış, garaja inmiş, baktım arabasını temizliyor. Türkiye'ye dönünce arabasını satmayı planladığı için bir tarafına bir şey olmasını istemiyordu. Ben de ondan utanarak benim arabanın buzlanmış camlarını temizledim. İşte ne olduysa o sırada oldu. Işıl kontak anahtarını arabanın içinde bırakarak otomatik kapanan kapıyı kapatıverdi. Yedek anahtarı da bagajdaki bavulunun içinde kalmıştı. Benim anahtarlarımı denedik, olmadı. Garajda çalışanlar geldiler, onlar da uğraştılar ama kapıları açmak olanaksızdı. Kelebek camını kırmaktan başka çare yoktu. Ne var ki cam o kadar sağlamdı ki balyozla vura vura zor kırılabildi. Sonunda kapı açılmıştı ama Işıl o ayazda kırık camla nasıl gidecekti? Camı tamir ettirecek bir yer olup olmadığını sorduk. Günlerden pazardı, hiçbir yer bulamazsınız dediler. O zaman kırık camın yerini birkaç kat gazete kağıdıyla örttük ve öylece yola çıktık. Sofya'ya ulaştığımızda akşam olmak üzereydi. Yine bir önceki geçişimizde başımıza gelenleri düşünerek Işıl'a geceyi Sofya'da geçirmeyi önerdim. Üstelik yorgunduk da. Otel sorun değildi. Eski arkadaşım Ekrem Sofya Büyükelçiliği'nde idari ataşeydi. Adresini biliyordum. O nasıl olsa bize bir yer bulurdu. Evi müsaitse belki bizi bırakmayabilirdi. Yine elimizdeki paftaya bakarak ve sorarak evi bulduk. Bizi Ekrem'in eşi Binnaz ve çocukları çok candan karşıladılar. Ekrem bir iş için İstanbul'a gitmiş. Binnaz konukları olmamız için çok ısrar etti ama Işıl kalmak istemedi. Ona da yakında bir pansiyonda yer bulundu. Anlaşılan hazırlıksız yakalamıştık ev sahibimizi. Bize Sofya'nın güzel yerlerini göstermek bahanesiyle gerçekten de çok lüks ve hoş bir lokantaya götürdü. Garsonların davranışlarından onları tanıdıkları anlaşılıyordu. Merak edip sordum. Bu lokantaya daha çok diplomatlar gelir dedi. Fiyatları özellikle ucuzdur. Burada içip sarhoş olsunlar, konuşsunlar diye. Bu garsonların hepsi gizli ajandır. Ayrıca kara borsada dolar en az 3 mislidir. Yabancılardan hesabı dövizle alıyorlar ama biz Türk'üz diye levayla ödeyebiliyoruz. Onun için üzülmeyin. O akşam Bulgar ajanlarını şaşırtmak için inadına alaylı konuştuk. Yemekten sonra Işıl bizi arabasıyla eve bıraktı, sonra pansiyonuna gitti. Ekremlerden Ankara'ya telefon ettim. Tahmin ettiğim gibi ajans haberlerinden İtalya'daki sel felaketini öğrenmişler ve bizi çok merak etmişlerdi. 16. Şakacı amirler. Ankara'ya döndükten bir gün sonra bakanlığa gittim. Arabamı park yerine bıraktığımda gördüğüm 3-4 yıl öncesinden pek farklı değildi. Ana kapıya yöneldiğimde yeni Maliye Bakanı Cihat Bilgehan da arabasından inmiş, yeni bakanlığına ilk kez adımını atıyordu. Tabii o önden buyurdu, ben hazine tarafına yöneldim. Işıl da o sırada göründü. Daha kapıda gören arkadaşlardan kapıcı ve odacılara kadar herkes geçmiş olsun diye karşıladı bizi. İtalya'daki felaketi herkes öğrenmişti. Daha doğrusu hem Işıl'ın eşi Niger hem de bizimkiler bakanlığa bir haber gelmiştir diye sık sık telefon ettikleri için olay duyulmuş. Maliye Bakanlığı'nda Hazine Genel Müdürü ve Milletler Arası İktisadi İşbirliği Genel Merkezi Sekreteri Kemal Can Türk, biz iki Erhanlardan herhalde dik başlı olduğumuz için pek fazla hoşlanmazdı. Odasından içeri girince yüzünü şakacıktan asarak "Yine mi siz?" dedi. "Biz de ikinizden birden kurtulduk diye bayram yapıyorduk." Bu soğuk şaka pek gülünecek cinsten değildi ama aslında kötü niyetli olmadığını bildiğimiz için gülümsemekle yetindik. Ama Nigar da Neşecan da bizim kadar soğukkanlı değillerdi. Can Türk'le karşılaştıkları ilk resepsiyon sırasında adamcağızı bu sözleri söylediğine fena halde pişman ettiler. O günlerde Paris'te başlayan sancılarım artmıştı. Hacettepe Üniversitesi Rektörü İhsan Doğramacı, üniversiteyi ve özellikle de hastaneyi Amerikan ihtiyaç fazlası malzemelerle donatmak için Amerikan yardımlarının koordinasyonu hazinece yapıldığından sık sık bize uğrardı. Bir konuşma sırasında ben bu ağrılarımdan söz edince ilgilendi. "Sizi hemen yatırıp kontrol ettirelim," dedi. Aynı gün Dekan Doktor Doğan Karan da aradı ve yerimin hazır olduğunu söyledi. Neşecan'la Nigar'ın Can Türk'ü giydirdikleri resepsiyon sırasında durumu anlatarak usulen izin istediğim müsteşar Zeyyat Baykar'a eşime dönerek alaycı bir tavırla "Bu beyler Paris'te rahata alışıyorlar, Türkiye'ye dönünce nazlanmaya başlıyorlar," dedi. Bir iki gün sonra hastaneye yattım. Safra kesemde taş olduğu anlaşıldı. O günün kısıtlı teknoloji olanaklarıyla bir hayli zor geçen ameliyatımdan sonra iyileşmem 15 gün sürdü. Garip bir rastlantı, daha sonra Almanya'ya danışman olarak atanan müsteşarımız, Almanya dönüşü tatilde bulunduğu bir kamptan apar topar Ankara'ya getirildi. Aynı tanıyla ameliyat oldu. Ziyaretine gittiğimde göz göze geldik, hemen anımsadı. "Sus, bir şey söyleme," dedi. 17. Yaprak doğuyor. Herkes bize tek çocuğun yetişmesi açısından sağlıklı bir durum olmadığını söyleyip duruyordu. Paris'e dönmemden önce Yiğit'e bir kardeş getirmeye kararlaştırmıştık. Doktorumuz doğumun Ağustos sonunda olabileceğini söyledi. O zaman henüz doğumdan önce cinsiyet belirlemesi yoktu ama bu kez ailecek kız olmasını istiyorduk. Daha sonra tatil yapamayacağımız için doğumdan önce izin aldım. Bir süre Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü yapmış olan hesap uzmanlığından arkadaşım ve apartman komşum İsmail Ertan bize İstanbul'da Florya'da Menekşe kampında yer ayırttırdı. Doktorumuzun doğum tarihini daha geç olarak düşündüğü için dikkatli olmamız koşuluyla bu gezide bir sakınca olmadığını söylemesine karşın biz doğumu daha erken beklediğimizden biraz kaygılıydık. Ne olur ne olmaz diyerek önce doktor arkadaşlarından ani bir doğum halinde ne yapmamız gerektiğini öğrendikten ve eczacı olan kayınbiraderim Nusret Otyam'dan da pratik bilgileri ve böyle bir durumda gerekli olabilecek tıbbi malzemeyi edindikten, ayrıca Ankara-İstanbul arasındaki sağlık merkezlerinin yerlerini de saptadıktan sonra yola çıktık. O zaman henüz Ankara-İstanbul otoyolu yapılmamış olduğu için Ankara-İstanbul arası yol aşağı yukarı 7-8 saat sürüyordu. Üstelik Neşecan'ın ileri hamilelik durumunu dikkate alarak yavaş ve çok dikkatli gitmem gerekiyordu. O yol boyunca çektiğim sıkıntıyı Almanya'dan Belgrad'a araba getirirken çekmemiştim diyebilirim. Menekşe kampında çok güzel bir 15 gün geçirdik. İlk gece bize itibar ederek tarihi bir mekanı tahsis etmişlerdi. Ancak burası tam demir yolunun kenarında, üstelik bir makasın başındaydı. Gece lokomotiflerin üstümüze doğru geldiğini sanıp birkaç kez dehşetle yataktan fırladıktan sonra ertesi gün rica ettik, bizi normal lojmanlara naklettiler. O kampta Atatürk'ün çaycısının pişirdiği çayları, abimle adeta yarış halinde yediğimiz nefis trilya zeytinlerini, Yiğit'i bağıra çağıra dişçiye götürüşümüzü, annemi karşı çıkmasını aldırmadan o civardaki bir dükkandan aldığımız kıpkırmızı bir mayoyu giymeye ikna edip denizde usta bir yüzücü gibi kulaç atışını seyredişimizi, son gün denize girdiğinde her zaman atladığımız yerin dibinde dev gibi bir yengeç görüp de telaş ve korkuyla nasıl dışarı fırladığımızı unutmuyorum. Dönüşte vakit yaklaştığı için daha da kaygılıydık ama yolculuk herhangi bir olay olmadan rahat geçti. Sadece sıcak yüzünden Neşecan biraz sıkıntı çekti. Bolu civarında bir otelde birkaç saat dinlendikten sonra yola devam ettik. 5 Ağustos sabaha karşı Neşecan sancılandı. Apar topar doğum evine götürdüm. Muayene eden doktor doğuma daha 6-7 saat olduğunu söyledi. Bu arada annemle Neşecan'ın ablası bizim evde haber bekliyor, 9 doğuruyorlardı. Onları merakta bırakmamak için döndüm, oyaladım. Yine de birkaç saatten fazla tutamadım. Bir an önce gidelim diye tutturdular. Daha doğum olmamıştır diye hastaneye döndük ki Yaprak ben ayrılır ayrılmaz dünyaya gelmiş. Neşecan hala beni hastanede bırakıp gittin diye sitem eder. 18. Hindistan gezisi. Yaprağın doğumu uğurlu geldi. 1968 yılı Şubat'ında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılacak olan Birleşmiş Milletler Dünya Uluslararası Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nda ülkemizi temsil edecek olan heyete maliye temsilcisi olarak katıldım. Uzun süren bu gezi sırasında girişte Beyrut'u, Hindistan'ın birçok yöresini, dönüşte 2 günlüğüne Tahran'ı, 3-4 günlüğüne İsrail'i ve Filistin'i, Kudüs'ü görme olanağını buldum. Bu gezilerdeki izlenimlerimi kısmen bürokratlar kitabımda anlattım. Hindistan gezisi sırasında beni en çok etkileyen Hindistan Başbakanı Indira Gandhi'nin konferansı açış konuşması oldu. Bayan Gandhi bu konuşmasında az gelişmiş ülkelere yardıma davet ederken ya gerçekten bize yardım elinizi uzatır ve milyonlarca insanı açlık ve sefaletten kurtarırsınız ya da mali ve ekonomik açıdan masrafları bu olanağı rahatça sağlayacak olan atom bombası stoklarınızı ülkemizin üstüne boşaltarak nüfusumuzu bizim olanaklarımızla kalkındırabileceğimiz bir sayıya indirirsiniz demişti. Tabii gelişmiş ülkeler kös dinlediler. Hindistan'ın son derece gelişmiş bir endüstrisi vardı. Yabancı lisansıyla da olsa kendi otomobillerini, hatta uçaklarını yapıyorlardı. Sokaklar Morris marka Hint yapımı İngiliz arabalarıyla doluydu. Her takside klima vardı. Zaten başka türlü dolaşmak olanaksızdı. Konferansın ara verdiği bir sırada iki arkadaşımla birlikte gezmek için Bombay'a gitmiştik. Delhi'ye gidiş geliş uçak biletimiz coğrafi eğriler nedeniyle Bombay'a kadar gitmemize elverişliymiş. Bunu da Yunanlı meslektaşlarımızdan öğrenmiştik. Bombay'ı 3 gün için şoförüyle birlikte kiraladığımız bir taksiyle dolaştık. Bu gezinin ilginç noktalarını bürokratlarda anlattığım için yinelemiyorum. Hindistan'a giderken Yiğit gelirken kendisine bir kaplan getirmemi istemiş. Ben de laf olsun diye olur demiştim. Dönüş yaklaşırken bu vaadim aklıma geldi. Bombay'da dükkanlarda timsah ve kaplan derileri satılıyordu. Bir tanesinde başı doldurulmuş bir yavru kaplan derisi gördüm. Hemen aldım. Gönderdiğim mektupta da istediği kaplan yavrusunu getireceğimi yazdım. Ankara'ya dönünce Yiğit telaşla kaplan yavrusunu sordu. Ben büyük bir keyifle bavuldan deriyi çıkardım. Onu sevindireceğimi sanmıştım. Oysa o çok büyük bir düş kırıklığına uğradı. Benim canlı bir kaplan getireceğime o kadar inanmıştı ki kendisini günlerce yüzüme bakmadı. Bu arada en hoşu da Yaprağın beni karşılaması oldu. Neşecan yokluğumda beni unutmaması için Yaprağa işte baba diyerek yatak odamızdaki bir fotoğrafımı gösterilmiş. Eve döndüğümde sevinerek kucağıma atıldı ama Neşecan neredeymiş kızımın babası diye sorunca beni değil fotoğrafımı gösterdi. İsrail ve Filistin'i gezerken İsrail'in kalkınma başarısına hayran kalmış ama Filistinlilere karşı takındıkları faşistçe tutumlarından dehşete düşmüştüm. Nazi Almanya'sında kendilerine reva görülen muameleyi onlar Araplara karşı uyguluyorlardı. Binlerce Filistinli etrafı dikenlerle çevrili Hitler'in Yahudi toplama kamplarını andıran yerlerde sefalet içinde yaşamlarını sürdürmek zorunda kalıyorlardı. Öte yandan Kudüs'te ağlama duvarı önünde başlarını duvara vura vura kendilerini yaralayarak baygınlık geçiren pis ve uzun sakallı, fötr şapkalı bağnaz Yahudilerin bağnaz Hizbullahçılardan bir farkları yoktu. Gezi dönüşü uçağımız İstanbul'a iniyordu. Gecikmeli geldiğimiz için Ankara aktarmasına yetişememiştik. Yeşilköy'de bir otelde kaldık. Yanımda Türk lirası yoktu. Döviz bozdurmam gerekti. Pasaportumu ibraz etmeme, o tarihte Maliye Bakanlığı'nda Kambiyo Kontrol Dairesi Başkanı olduğumu söylememe karşın dövizi nereden bulduğuma dair inanılmaz bir sorgudan geçirildim. Ankara'ya gider gitmez ilk işim bakanı ikna ederek Türkiye'ye döviz girişini serbest bıraktırmak oldu. 19. Polonya gezisi. Aynı yılın Aralık ayında bu kez Polonya ile yapılacak ödeme ve ticaret anlaşması görüşmeleri için Varşova'ya gidecek olan heyete maliye temsilcisi olarak katıldım. Ankara'dan soğuk, karlı buzlu bir kış günü yola çıktık. Önce Viyana'ya uğrayıp dolarlarımızı Cafe Mozart'ta, dışişleri memurlarımızın iyi tanıdığı bir Musevi tefeciye kara borsa kurundan bozdurup ceplerimizi zlotilerle doldurduktan sonra Varşova'ya hareket ettik. Varşova'da bulunduğumuz sırada demir perdedeki ilk çatırdamalar başlamıştı. Gdansk'ta liman işçileri komünist hükümete karşı ayaklandılar. Üniversite öğrencileri onları destekledi. Ayrıca kiliselerin dolup taşması da dikkat çekiciydi. Polonya gezisi anılarımı da bürokratlarda anlattığım için yinelemiyorum. Polonya'dan bol bol klasik müzik plağı aldım. Dönüş yolunda birkaç günde Prag'da kaldım. Yine ilginç bir rastlantı, Dubček'in iktidara geliş günlerine rastladı bu gezim. 20. ayrımın sonu sayfa 213.